Ayrım 19. Mutsuzluk bu olsa gerek. Bora. Eskiden başım yastığa değmeden uyumaya başlardım. Selin her zaman şaşmıştır buna. Artık uyuyamıyorum. Hayatımda ilk kez uyku ilacı kullanmaya başladım. Hayatımda ilk kez baş ağrısını da tanımaya başladım. Boynumdan yukarıya doğru bir sancı saplanıyor. Dayanılır gibi değil. Boyun kaslarım ağrımaya başlıyor, ağrı geliyorum diyor ve hızla beynime doğru yol alıyor. Gözlerim şişiyor, midem bulanıyor. O an sanki hayatım duruyor. En ufak bir ses, bir ışık beni deli ediyor. Aynı şeyler bana da oluyor, sinirsel, dedi Demet. Niçin sinirsel olsun? Ama ya bir ur varsa, hemen doktora gittim. Strese bağlı baş ağrıları, dedi. İki ilaç verdi. Bunları alın. Geçmezse başka tetkikler yaptırırız, dedi. Biri çok sert bir ağrı kesici, öteki deli ilacı. Evet, resmen deli ilacı. Nerelerde kullanıldığını okuduğumda inanamadım. Bildiğim tüm ruh hastalıklarında kullanılan bir ilaç. Kutu bitene kadar alacakmışım. Birdenbire kesmeyecekmişim. Bırakacaksam bile bunu yavaş yavaş yapacakmışım. Deliriyorum demek ki. Delirebilirim elbette. Demet geçen akşam Sinan'la buluştu. Neden bunu yapıyorsun dediğimde, o da bir insan ve acı çekiyor. İki uygar birey olarak konuşmamız gerekir, dedi. Bunun uygarlıkla ne ilgisi var? Söylemedin mi beraber olduğumuzu, diye sordum. Öyle bir baktı ki yüzüme, bunları söyleyecek son insansın, bunu nasıl anlamıyorsun, dedi. Bunda anlamayacak ne var? Bir başkasıyla birlikteyken, bir kadının eski sevgilisiyle buluşmasında nasıl bir uygarlık, nasıl bir mantık olabilir? Sen karını görmüyor musun? Ona söyledin mi benimle birlikte olduğunu, dedi. Kısasa kısas, dişe diş. Kadınların düşünce sistemi bu kadar sıradan işte. O yapıyorsa ben de yaparım. Ne ilgisi var? Ben bir çocuk sahibiyim. Evlenmiş olmam suç mu? Çocuğum var diye hep bunun cezasını mı çekeceğim? Eve her gittiğimde Demet Sinan'la buluşmaya mı kalkışacak? Geçen gün Muratcan'ı kucağına aldığımda yüzüne baktım. Sanki beyninin içinden geçenleri okudum. Hiç belli etmiyor. Açık vermemeye çalışıyor. Ama belli ki o da bir çocuk sahibi olmak istiyor. O anı öyle tuhaf yaşadı ki. Sanki bu çocuk ikimizin olsaydı der gibiydi. Oysa ben çocuk istemediğimi defalarca söyledim. Evet, bunu Demet'e de söyledim. Bir çocuğum var benim. Onu çok seviyorum. Bir başka çocuğu aklıma bile getiremiyorum. Belki de bunu yalnızca Selin'e söyledim. Ama Demet'in de beni anlaması gerekmez mi? O gün ona bakarken, biz seninle böyle bir tablo oluşturamayacağız demek geldi içimden. Diyemedim. İki kişi deli gibi birbirini sevse de arzuları, özlemleri örtüşmüyor. Ne olacak peki o zaman? Selin gebe kalmış. Bu aklıma geldikçe deliriyorum. Nasıl yapar bunu bana? Böyle bir ortamda bir kadın çocuk doğurmayı nasıl düşünür? Demet tüm hayallerini içine gömüp benim yüzümden çocuk doğurmamaya bile razı. Ama Selin istemediğimi bildiği halde bir çocuk daha doğuracak. Sanki dünya umurunda değil. Demet bunu öğrenirse ne yaparım ben? Çevremdeki herkes benden nefret ediyor. Annem her gün arayıp bağırıp çağırıyor. Geçen gün, hayvan yapmaz senin yaptığını. Onlarda bile bir aile duygusu vardır. Hem de karın hamile, diye bağırdı. Kaynanam beni görür görmez hışımla evden çıkıp gidiyor. Öyle bir bakıyor ki bana. Bakışları resmen canımı acıtıyor. Geçen gün kapıda karşılaştık. Yanımdan geçerken çöz dedi tıslar gibi. Çöz. Ne demek istedi? Neyi nasıl çözeyim ben? Selin'le hiçbir düşmanlığım yok. Onun o bembeyaz yüzünü, sürekli üşüyen ve titreyen, iyice zayıflamış bedenini, kızarmış ıslak gözlerini gördüğümde benim de canım yanıyor. O bundan sonra ne yapacak? Elimde değil. Kıskançlık asla değil bu ama Selin bundan sonra Biriyle olabilir mi? Muratcan'ın annesi birinin kollarında nasıl uyuyacak, kiminle sevişecek diye düşünüp geriliyorum. Nasıl olur bu? Selin nasıl başka bir erkekle sevişebilir? Düşünmekten kafam süngerleşti. Ama elimden bir şey gelmiyor. O evde kalamıyorum, oturamıyorum, deliriyorum. Demet 24 saat aklımdan çıkmıyor. Onu görmeden yapamıyorum. Soğuk, neşesiz, boktan bir herif oldum. Hiç kimseye, hiçbir duygu beslemiyorken ne denli iyiymişim? Mutsuzluk bu olsa gerek. Aşk da mı bu? Aşk buysa eğer... Of be! 49. bölüm. Sadece suçluluk verdi. Sinan. Kadınlara hiç durmadan iltifat edeceksin. Onları dünyanın en güzel kadını olduklarına inandıracaksın. Kadınlar ilgi açıdır oğlum. Ne kadar ilgilenirsen, ne kadar verirsen doymazlar. Bir saniye önce gözünü oymak üzere olan kadına şöyle bir bakıp, ne kadar güzelsin de, hiçbir şey olmamış gibi, kedi gibi sokulurlar yanına. Onun için Demet'e kendini hiç unutturma. Sürekli ilgilen, iltifat et, hediyeler, çiçekler yolla, sürprizler yap. Kadınlar için karmaşık derler. Tam tersine, çok basittir mekanizmaları, dedi amcam. Ona inandım. Herhalde bir şeyler biliyor ki, o kısa boylu dazlak adamın yanında her zaman fıstık gibi bir kadın olur. Oysa ben, Demet böyle sıradan şeylerden, yapay ve şekilci davranışlardan hoşlanmaz sanıyordum. Bundan ötürü de yapay bir davranışta bulunmamıştım bugüne dek. Ona hiç sürpriz yapmadım. Hiç çiçek almadım. Hiç şiir yazmadım. Böyle şeyler yapmış olmak için yapılmaz ki. O da bundan ötürü hiç yakınmamıştı bugüne dek. Benden uzaklaşmaya başladığı günlerde ise ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapıyorsun diye telefon etmekten başka bir şey gelmedi elimden. Aslında gidip yalvarmak, kapısının önünde yatmak istiyordum. Ama bunların onun hoşuna gitmeyeceğini tahmin ediyordum. Sonra bir gün, arama beni, biraz rahat bırak diye ciyak ciyak bağırıp telefonu yüzüme kapattığı gün, bardaki o kızla çıktım. Bir rastlantı oldu. Aynı anda kapıya yöneldik. Neyle, nereye gideceksin? Dedi. Otomobilimle evime, dedim ben de. Ben de geleyim, dedi. Evde annem ve babam da var. Gel sana ıhlamur kaynatırlar, diyecek halim yoktu ya. Gel dedim yalnızca. Nerede oturuyorsun dedim. Boş ver dedi. Gidebildiğin yere kadar git. Sonra da beni ek. Öylesine sürmeye başladım arabayı. Çok kasıntısın dedi. Hava mı atıyorsun yoksa gerçekten böyle misin? Aslında senin içindeki neşeli adamı ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Elini dizime koydu. Birdenbire aptallar gibi. Ben aşığım. Sözleri döküldü ağzımdan. Olabilir. Bu senin özrün. Ve bu durumun benim sana dokunmak istememi engelleyecek bir şey değil, dedi. Bacağımı okşadı. Ne istiyorsun, diye sordum. Beni bekleyen, beni seven, beni isteyen, merak eden hiç kimsenin olmamasının tadını çıkarmak istiyorum. Yani gerçek özgürlüğün, dedi. O an ona acıdım ve o an onu canım istedi. Aylardır kimseyle birlikte olmamıştım. Bu yaşımda bir kez rüyamda boşalmıştım. Canım artık hiç sevişmek istemeyecek sanıyordum. Kurumuş gibiydim. Şimdi ise içimde uyanan kıpırtılara sevinmiştim. Bizim evin yolundaki gündüzleri park olarak kullanılan arsaya saptım. Bir ağacın altında durdum. Öpüşmeye başladık. Birden kedi gibi arka koltuğa atladı. Küçücük bir şeydi. Bunu kolayca yaptı. Ben de kapıyı açıp arka koltuğa geçtim. Çok heyecanlanmıştım. Her erkeğin cinsel hayatında bir kez mutlaka yaşadığı otomobilin arka koltuğu deneyimini şimdi ben de tadacaktım. Pantolonumun fermuarını açtı. Elini içeri soktu. Çok güzel, bravo diye mırıldandı. Aceleyle pantolonunu çıkardı. Sen çıkarmasan da olur. Biri gelirse kolayca kaçmamız gerekir, dedi. Sonra ağzına aldı. Olağanüstü yapıyordu bunu. Sanki tüm vücudumu ağzının içine alıyordu. Ellerini, dilini, dudaklarını nasıl kullanıyordu böyle? Nereden öğrenmişti küçücük kız bütün bunları? Boşaltmak üzereydim. Dayanamayacaktım. Yüzüme baktı. Tutma kendini. Boş ver. 40 yılda bir tadını çıkar bunun, dedi. Utanmıştım. Saçlarından tutup çektim. Doğruldu. Yüzü yüzüme dönük, üzerime oturdu. Öpüşüyorduk ve yalnızca o hareket ediyordu. Kaslarıyla beni yakalayıp bırakıyordu. Bu yaşta bir kız bu kadar mükemmel olabilsin. Bir an bittikten sonra para isteyeceğini bile düşündüm. Dayanamıyordum. Kendimi tutamayacaktım. Oysa kızı sevmiştim. İstiyordum ki ona da zevk verebileyim. Tutamadım. Müthiş bir ses çıkararak boşaldım. İlk kez kendimden böyle bir ses çıktığını duyuyordum. Demet ve ben oldukça sessizdik. Kız kendini silmeye bile gerek duymadan üzerimden indi. Pantolonunu giydi. Güzel boşaldın. Mükemmeldi, dedi. Ya sen? Diye sordum aptalca. Boş ver, deyip öne atladı. Ama hiç olmazsa sen, kadın, ah, oh der demez, orgazm olduğunu sanan şapşallardan değilsin. Bu iyi, dedi. Bunu çok sık yapar mısın, dedim. Neyi, dedi. Hiç tanımadığım bir erkekle sevişmeyi, dedim. Biraz düşündü, yanağıma bir öpücük kondurdu. Bir kere seni tanıyorum. Bu ilk karşılaşmamız değil. İkincisi de aşık olmadığım zamanlarda yaparım. Evet, dedi. Hüzünlenmiş gibiydi. Ama sen aşıkken de yapabiliyorsun. İşte aramızdaki fark, dedi sonra. Güzel bir semtte şık bir apartmanın önünde durduk. İnerken, ben hep o kulüpteyim. İstersen görüşürüz. Eğer sana aşık olursam, bir daha başkasıyla böyle bir şey asla yapmam. Üstelik sen aşkıma karşılık vermesen de yapamam. Ama üzülme, duygularımdan senin haberin bile olmaz, dedi ve gitti. Nedense içimde bir utanç duygusu yaratmıştı. Hem pişmanlık hem utanç. Sonra Demet'e yolladığım mesajları, mektupları çoğalttım. Ona şiirler yazıp çiçekler yollamaya başladım. Üstelik bunları amcamın önerisi üzerine değil, gerçekten içimden geldiği için yapıyordum. O kız içimdeki suçluluk duygusunu ortaya çıkarmıştı. O kız sayesinde insan aşık olduğunu bilmeli, aşkı içinde yüceltmeli, onu köreltmemeli diye düşünüp durdum. Bunca yıl Demet'e haksızlık ettiğimi, onu kanıksadığımı, sahip olduğu değerleri sıradan görmeye başladığımı anladım. Mektuplarla, mesajlarla, çiçeklerle bu duygularımı, yani pişmanlığımı Demet'e de aktaracağımı düşünüyorum. Belki de bugüne dek şimdi olduğum gibi davranabilseydim, bütün bunlar başıma gelmezdi. Demet'i yitirmezdim. Onun için savaşıyorum şimdi. Onu geri alınca şimdiye dek yapmadığım her şeyi yapacağım onun için. Buna eminim. Ama bunu ona anlatamıyorum. 50. Bölüm. O da acı çeksin. Demet, Bora, Selin, Sinan. Demet, Bora'ya hamile olduğunu söylediğinde, Bora gerçekten o an düşüp öleceğini düşündü. O sırada baş ağrısı ensesine yerleşmiş, yavaş yavaş yukarılara doğru çıkmaktaydı. Bunu Demet'e hissettirmemeye uğraşıyor, mutfakta salata yapıyordu. Buzluktan çıkardığı köftelerin paketini açarken Demet, "Ben hamileyim, Bora," dedi. Yavaş yavaş ama emin adımlarla beyne doğru ilerlemekte olan baş ağrısı bu sözü duyunca hızlandı ve beynin tam ortasına, her zamanki yerine yerleşti. Bora'nın ayakta duracak hali kalmamıştı. Filmlerdeki gibi sevinçle sevgilisine sarılan bir erkek rolünü, şu durumda iyi gideceğini bile düşünemeden mutfaktaki iskemleye oturdu. Başını elleri arasına aldı. Sıkmaya başladı. Beyin damarlarından bile tıkanmış olabilirdi. Hiç bu kadar şiddetlisini yaşamamıştı bu ağrının. Demet köfteleri çıkarıp tavaya yerleştirdi. Bora'nın, "Ne mutlu bize sevgilim, demek aşkımızın bir meyvesi, bebeğimiz olacak," diyerek ona sarılmasını beklemiyordu. Ama bu kadar sessiz kalması da oldukça tuhaftı. Dönüp Bora'ya baktı. Bora, başını ellerinin arasına almış kıpırdamadan oturuyor, hem öleceğini düşünüyor, hem Demet'in bu çocuğu doğuracağım demesinden korkuyor, Hem de zaten bu çocuklar yakında babasız kalacak diye içinden geçiriyordu. Bu kadar üzülecek ne var? Dedi Demet. Olay senin değil, benim başıma geldi. Senin yapacağın hiçbir şey yok. En fazla gelip yanımda durabilirsin bir süre. Hepsi bu. Bir çocuk da benden olsun, ne var bunda? Demeyi geçirdi içinden ama söyleyemedi. Üzülmüyorum, başım çatlıyor. Belki de hastaneye gitmem gerekiyor, dedi Bora. Demet sinirlendi. Çocuğun olacağı haberini aldığında hastaneye mi gidersin hep? Bora başını kaldırdı. Gözleri şişmiş, kısılmış, kanlanmıştı. Ölüyorum galiba Demet, dedi. Kalk gidelim o zaman, dedi Demet. Şefkatli davranmaya çalışmıştı ama sesi oldukça sinirli çıkmıştı. Oysa Bora'nın ciddi olduğunu anlamıştı. Hastaneye gittiler. Bu, Bora'nın bundan sonraki hastalık olasılıkları için doktora gidişinin başlangıcı oldu. Demet ise zaten doğuramayacağı çocuğunun hiç olmazsa birkaç gün kutlamasını yapacaklarını düşünürken o geceyi Bora'nın baş ağrısına odaklanmış olarak hastanede geçirdi. Demet gebe kaldığını annesine söylediğinde alacağı yanıtı kelimesi kelimesine biliyordu. Bu çağda korunmasını beceremeyen aptal kızlar varmış demek. Aptallık ettiğini o da biliyordu. Nasıl olmuştu anlayamıyordu. Ağlamaya başladı. Annesi ona sarıldı. Üzülme, olmuş bir kez. Olanı üzülerek, ağlayarak çözemeyiz ki. Doğurmak istiyor musun kızım? Dedi. Nasıl olur ki böyle bir şey anne? Nasıl doğururum bu durumda ben çocuk? Ama bunu bir süre buraya söylemeyip ona acı çektirmek istiyorum, dedi. İnsan sevdiği erkeğe acı çektirmek ister mi? Dedi annesi. O, hala karısından boşanmayıp beni herkesten saklayarak nasıl bana acı çektiriyorsa ben de öyle çektiririm işte. Hiç olmazsa birkaç gün, dedi Demet. Ben aşkın kurallarını unutmuşum o zaman, dedi annesi de. Doktorun muayenehanesine annesi ve Güler'le birlikte gittiler. Hastanede yaptırsaydınız ya şunu, dedi Güler. Kürtaj artık o kadar kolay bir iş ki, dedi annesi. Demet'i içeri aldılar. Bir süre sonra Demet, yavaş, küçük adımlarla annesi ve Güler'in kolunda kapıdan çıkıyordu. Aşık olduğu adamın çocuğunu, aşık olduğu adam istemediği için aldırmıştı. Üstelik şu yaşadığı dakikalardan o adamın haberi bile yoktu. Zaten yanında olmasının bir gereği de yoktu. Elini tutup saçını okşayarak yitirdikleri bebek için gözyaşı dökmeyecekti. Tam aksine mutlu olacaktı. Demet Bora'ya birkaç gün annesinde kalacağını, çünkü annesinin hasta olduğunu söyledi. Bora da Demet'e, "İyi, ben de birkaç günlüğüne arkadaşlarımla dağa çıkacaktım zaten," dedi. "Nasıl dağa?" dedi Demet. "Kayak yapmaya, kar yağmış oralara," dedi Bora. Demet kulaklarına inanamadı. Sevgilisi yanında o olmadan gezmeye gidiyordu. "Kiminle gidiyorsun?" diye sordu. "Bizim çocuklarla," dedi Bora. "Yani bensiz gidiyorsun," dedi Demet. "Erkek erkeğe gidiyoruz. Bunda kızılacak hiçbir şey yok. İlk kez iş yolculuğu olmadan özgürce takılacağım arkadaşlarımla," dedi Bora. Özgürlüğü özleyen Bora, ilk kez kendisine ait bir evde yaşıyor ama özgürce davranamıyordu. Hayatında hesap vermesi gereken kişiler çoğaldıkça çoğalıyordu. Telefonu kapatmış ağlıyordu Demet. Annesi kızının saçlarını okşadı. "Bunda kızılacak bir şey yok. Bu herkesin en doğal hakkı değil mi? Yarın sen kız arkadaşlarınla bir yere gittiğinde o da sana kızsa hak vermeyecek misin?" dedi. "Ama anne, geçen gece de beni bırakıp arkadaşlarıyla bara gitti ve sabaha kadar dönmedi. Özgürlüğünü yaşıyormuş. Evli olunca özgürlük yaşanmıyor da aşık olunca nasıl yaşanıyor?" Annesi sustu. Hayatta tek dayanamayacağı şey kızının üzgün olmasıydı ve artık o ne söylese kızı incinip kırılacaktı. Selin çocuğu aldırmaktan vazgeçti. İkinci bir çocuk çok istediği bir şeydi. "Bora yüzünden neden vazgeçeyim bundan?" diyordu. Annesi Bora'nın eve dönmeme olasılığını hiç düşünmüyor ama kızının üzülmemesi için verilecek en doğru kararın ne olduğunu bilemiyordu. "Önünde çok zamanın yok. Lütfen iyi düşün kızım," diyordu. Selin de düşünüyordu. Geleceğindeki tüm olasılıkları tek tek yazmış, uzun uzun düşünmüştü. Borasız büyütülen iki çocuk. ama çocuklarını seven, sahip çıkan bir Bora. Bora ile geçirilecek bir ömür. Biraz yıpranmış, biraz kırgın ya da yeniden alevlenen aşkları, başka bir erkek ve iki çocuk. Bora'ya verebilecek en güzel ceza başka bir erkek de aslında. Televizyonda gösteri yapan jetleri izliyorlardı. Annesi, "Bunları yasaklamak gerek. Ne anlamı var insanların yaşamlarını tehlikeye sokmaya? Ne işe yarıyor bu gösteriler?" dedi. Selin, "Bu gösteriler bana çok erotik geliyor anne," diye yanıtladı. Annesi irkildi. "Nasıl bir erotizm olabilir burada?" dedi. "O pilotları düşünebiliyor musun anne? O hızla 1 metre var aralarında. Adamların cesaretini düşünebiliyor musun? O adamlardan biriyle yatmak kim bilir nasıl olurdu?" dedi. Annesi rahatsız oldu. Kızıyla bu tür sohbetler hiç yapmamıştı bugüne dek. "Selin, sen aklını kaçırıyorsun. Cahil bir kadın olsam suratına bir tokat atardım seni kendine getirmek için şimdi. Ne biçim konuşuyorsun?" dedi. Hem çok şaşırmış hem çok sinirlenmişti. Selin'in ağzından böyle sözcükler çıktığını bugüne dek hiç duymamıştı. O çok kontrollü bir kızdı. Böyle yetiştirilmişti. Selin de annesinin çok kızdığını anlamıştı. "Peki anne, tamam. Merak etme, yatmayacağım o pilotlardan biriyle," dedi. Yatmayacaktı gerçekten. Şu anda o pilotlardan biri yanında bile olsa yatmazdı. Öylesine konuşmuştu işte. Canı sevişmek istiyordu. Ama o pilotlarla değil. Bora'yı istiyordu. Eskisi gibi yatakta ona sarılmak, onunla sevişmek istiyordu. Göz altlarındaki torbaları aldırmak, burnunun ucunu düzelttirmek, memelerine silikon koydurmak, bacaklarındaki yağları aldırmak istiyordu. Kendini çok çirkin bulmaya başlamıştı. Belki de Bora bu yüzden gitmiştir diye düşünüyordu. Tüm bu ameliyatları bebeğin doğumunun sonrasını erteledi. Sinan tüm uğraşları sonunda Demet'ten bir randevu daha kopardı. "Annemdeyim, biraz rahatsızım, oraya gel," demişti Demet. Sinan o kızla barda defalarca karşılaşmasına rağmen bir daha birlikte olmadığı için kendine güvenli, kocaman bir çiçekle gitti Demet'in annesinin evine. Kız gürültülü müziğin ortasında dans ederek bağırmıştı Sinan'ın kulağına. "Hala aşık mısın?" diye. "Evet," demişti Sinan. "Ben de," demişti kız. Ayrım sonu. Sayfa 180.